Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, sizlerle bir Şebnem Kuşağı programında daha beraberiz. Bu hafta bir ayet köşemizde Hucurat Suresinin 16. ayet-i kerimesini inşallah değerlendirmeye çalışacağız. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurmakta: Kul etuallimunallaha bidinikum Vallahu ya'lemu ma fis semawati ve ma fil ard. Vallahu bi kulli şeyin alim. De ki, dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde olanları da yerde olanları da bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Bu ayet-i kerime, bundan sonra gelen ayet-i kerime ile birlikte daha çok o ilk indiği zamandaki bedevileri muhatap almaktadır. Onların biz mümin olduk demelerine Allahü Teala, hayır siz mümin olduk demeyin, İslam'a girdik, teslim olduk deyin, daha iman kalplerinize yerleşmedi diyerek o sözlerini tasih etmişti, doğrultmuş, düzeltmişti. Burada da bir önceki ayet-i kerimede yer alan müminlerin vasıflarının anlatıldığı, onlar Allah'a ve Resulüne iman ettikten sonra hiçbir şüpheye düşmemişler ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmişlerdi, çalışmışlar diye belirtilmişti. Ve sözünde sadık olan kimselerin ancak bu şekilde iman etmiş müminler olduğu, hakkıyla imanın ancak şüphe barındırmayan, bütün varlığıyla Allah'a adanmış bir hayatla mümkün olduğunu söylemişti. Ve bu şekilde iman etmeyen kimsenin her ne kadar sözüyle ben de müminim, ben de iman ettim dese bile Allah katında gerçekten iman etmiş sayılamayacağını ifade buyurmuştur Rabbimiz. Burada da devamında aynı minval üzere Allah'ın dininin bu istikamette olduğu, bu ölçülerde olduğu ve o dine mensubiyetin ancak Allah tarafından hakkıyla takdir edilebileceği bildiriliyor. Yani insan ben dine inandım demekle dine inanmış olmuyor. O dinin gereklerini, o dinin kendi içindeki prensipleriyle doğru orantılı bir şekilde, Allah'ın bildirdiği şekilde yapınca o dine mensup olmuş oluyor. Yoksa söylediği söz kuru bir iddiadan, kuru bir vaatten ibaret oluyor. O halde bizim de Allah'a karşı iman ettik dediğimizde üzerimizde bir takım sorumluluklar, vecibeler yüklenmiş oluyor. Şayet biz o sorumlulukları, o vecibeleri hakkıyla yerine getirirsek, gerçekten imanımızda sadık olmuş oluyoruz ve Allah da bu imanımıza şahitlik ediyor. Yok eğer biz iman ettik diyoruz ama imanın icabı olan hiçbir şeyi yerine getirmiyorsak, o zaman hakkıyla da iman etmiş olmuyoruz. Belki dille bunu ifade etmiş ama kalbimize nüfuz etmediği için, kalbimize yerleşmediği için o iman hakiki mümin değil ama boyun eğmiş, teslim olmuş. Dolayısıyla mümin olmamanın getirdiği sıkıntılardan sureta kurtulmuş oluyoruz. İşin içinin imanla dolu olması, insanın kalbinin de mümin olması, Allah'ın o insandan beklediği ve mümin olmanın temel vasıflarından bir tanesi. Bugün de maalesef bazı insanlar Allah'ın dinini Allah'a öğretmek istiyorlar. Bu yönüyle ayetteki hitap tarihte kalmayıp günümüze de ulaşmış durumda. Ve Rabbimiz siz Allah'ın dinini Allah'a mı öğretiyorsunuz diyerek insanları ikaz ediyor. Din Allah tarafından indirilen kaideler, kurallar bütünüdür. Allah'ın emir ve yasaklarıdır. Din sadece emir ve yasaklardan ibaret değil, hayata bakış tarzıdır. Dünyaya, doğuma, ölüme, bütün varlıklara, eşyaya bakış tarzıdır. Bu manada Allah'ın indirdiği dinin hudutları, sınırları, çerçevesi çok nettir, bellidir. Ve Rabbimiz bu ölçüleri daha çok Kur'an-ı Kerim'de ana hatlarıyla bize bildirmiş ama işin çerçevesini hayata uygulanış şeklinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle bize talim etmiştir, öğretmiştir. Bunun dışında yani Kur'an-ı Kerim'in çizdiği, Peygamber Efendimizin canlı olarak hayata tatbik ettiği dinin dışında, dinin yaşanışının dışında başka bir bakış, başka bir çerçeve, başka bir yol tutturmak o dinden uzaklaşmak demektir. Ve insanın bu Allah'ın dinidir diye kendi heva ve hevesinden, aklından, düşüncesinden icat ettiği bu dinleri ortaya koyması adeta Allah'a, Allah'ın dinini öğretmesi demektir ki Rabbimiz böyle bir şeyin ne kadar abes ve hakikate mutabık olmadığını gösteriyor. Allah ya'lem ma fis semavati vel ard. Allah göklerde ve yerde olan her şeyi hakkıyla bilir. Onun ilmi bütün yarattığı varlıkların hepsini kuşatacak kadar geniş, derin ve her şeyiyle hepsinin üstündedir. Dolayısıyla Allah'ın ilminden kenarda kalacak hiçbir husus yoktur. O geçmişi bildiği gibi geleceği, açıkta olanı bildiği gibi gaybı, gizli olanı da bilir. O halde insanların içlerinden hangi niyetle hangi sözü söylediğini, söylediği sözün kalpteki tesirini de en iyi bilecek olan yine Allah'tır. Bu manada insanın bu sözünü yeryüzünde söylemesi, açıktan söylemesi, gizlice söylemesi veya farklı ortamlarda farklı varlıkların yapmış olduğu her şeyi Allah'tan gizlemesi mümkün değildir. Allah bütün varlıkların iç ve dış, geçmiş ve gelecek bütün gizli hallerine aşina olduğu gibi, olmuş ve olacak her şeyi bildiği gibi bu sözü söyleyen insanların niyetlerini ve maksatlarını, hedeflerini de çok iyi bilmektedir. O halde bize düşen kul olarak kendi içimizde gizlediğimiz şeylerin farklı bir şekilde dile getirilmesi değil, içimizle dışımızın bir olması ve söylediğimiz sözü kalbimize de işleyecek şekilde hayata tatbik etmemizdir. Yoksa bugün gizlediğimiz o bütün yanlışlıklar, bütün hatalar bir gün önümüze konacaktır. Allah ilmiyle bugün onları bildiği gibi yarın da bütün insanlara bunu bildirecektir. O halde müminlerin samimi olması ve imanlarındaki ihlaslarının, sadakatlerinin, samimiyetlerinin hayatlarına da yansıması gerekmektedir. Mühim olan büyük laflar söylemek, büyük iddialarda bulunmak, aslında olmadığı şekilde insanlar arasında gezinmek değil, ağzından çıkan sözün kalpte yer tutması, mümkün olduğu kadar hayata iz bırakmasıdır. Bu manada çok konuşmak, çok büyük iddialarda bulunmak, olmadığı bir şeyi olmuş gibi göstermek mümin ahlakına yakışmaz. Fakat tekrar vurgulamakta fayda var. Kur'an-ı Kerim'den yola çıkarak, hatta hadis-i şerifleri tay ederek, görmezden gelerek bir insanın Allah bunu bu şekilde söylüyor, emrediyor diyerek bir hüküm ortaya koyması, hevasından, hevesinden, aklından icat ettiği bir şeyi Allah'a mal etmesi, Kur'an-ı Kerim diliyle Allah'a iftira atmak manasına da geliyor. O halde bizim din adına konuşan insanlar olarak hem alim, ulema kisvesiyle mikrofonlara, ekranlara hitap eden, kamuoyuna hitap eden kimseler olarak hem de kendi aramızda dost ve arkadaş sohbetlerinde din adına konuştuğumuz şeylere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bir delilimiz yoksa, herhangi bir ayete, hadise veya bir İslami prensibe dayanmadan Allah böyle diyor, Allah'ın dini İslam şöyledir diyerek konuşmak çok büyük bir vebal altına girmektir ve Hucurat suresinin bugün değerlendirdiğimiz 16. ayet-i kerimesinde geçtiği üzere Allah'ın dinini ona öğretmek demektir. Rabbimiz böyle bir iddianın ispatını bizden bekler ve eğer bir delilimiz yoksa, dayandığımız Allah katından indirilmiş bir bürhanımız yoksa, bu iddia bizi hem dünyada hem de ahirette perişan eder. Allah'a dinini öğretmek, Allah'ın söylemediği, buyurmadığı şeyleri o söylüyormuş gibi ortaya çıkarak söylemek büyük bir cesarettir, hatta büyük bir ahmaklıktır. Rabbimiz bizleri böyle bir halden muhafaza buyursun. Zira o bizim söylediklerimizi bildiği gibi bizim içimizden geçenleri de bilir, göklerde olup bitenleri de bilir, yerde olanları da bilir. Onun bilgisinden gizli kalacak hiçbir şey yoktur. Rabbimiz ilmiyle bütün varlıkları bu şekilde kuşatmıştır. Bir hadis. An Ebi Bekr'in Sıddık radıyallahu anh قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh şöyle demiştir. Hicret yolculuğunda biz Resulullah ile mağaradayken tepemizde dolaşıp duran müşriklerin ayaklarını gördüm ve ey Allah'ın elçisi, eğer şunlardan biri eğilip aşağıya bakacak olsa mutlaka bizi görür dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üçüncüleri Allah olan iki kişiye sen ne zannediyorsun? Onların hakkında ne düşünüyorsun Ebu Bekir? Tekrar ediyorum. Üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannediyor ve onların hakkında neler düşünüyorsun ey Ebu Bekir? Bu hadis-i şerifi rivayet eden Hazreti Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'den 2 sene sonra Mekke'de doğmuştu. Müslüman olmadan önce ki 38 yaşında Müslüman olmuştur. cahiliye adeti olan bütün kötülüklerden, günahlardan uzak durmuş, hayatı boyunca hiç içki içmemiş, putlara tapmamış, nezih bir insandı. Onun mümin olmasından, Müslüman olmasından sonra annesi, babası, çocukları, torunları da sahabi olmuştur. Malum olduğu üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetin kendisine verilmesinden sonra 40 yaşında tebliğ davetine başlamış ve 13 yıl Mekke'de tebliğ ettikten sonra artık orada insanların kendi canına kastettiğini görerek Allah'ın verdiği izinle hicret için yola çıkmıştı. Fakat yıllarca en samimi arkadaşı, dostu olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın evine giderek hicret öncesinde yol hazırlıklarına başlamışlar ve iki kişi olarak bu büyük yolculuğa, hicret yolculuğuna başlamışlardı. Bir taktik icabı olarak Medine istikametinde değil, tam aksi istikamette bulunan Sevr mağarasında saklanmışlar. 3 gün boyunca Mekke'de olup bitenlerden haberdar olmuşlar ve yine oraya kadar gelip başlarında duran müşriklerin adeta ayak seslerini duyarak, ayaklarını görerek büyük bir tevekkülle işin neticesini beklemişlerdi. İşte Hazreti Ebubekir'in anlattığı hadise tam bu esnada, hicret esnasında yaşanmış. İkisinin, yani Peygamber Efendimizle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın şahit olduğu, bildiği bir manzaradır. Hazreti Ebubekir her ne kadar büyük bir imanla ve sadakatle Peygamber Efendimize teslim olmuş, onun yol arkadaşı olarak kendisine eşlik etmişse de müşriklerin kendi yanlarına bu kadar yaklaşması ve neticesinde mutlak bir ölüm olan bu anı endişeyle karşılamış, hatta Peygamber Efendimiz kendisini teselli etmek zorunda kalmış. La tahzen innallaha ma'ana. Üzülme, Allah bizimle beraberdir demişti. Fakat oradaki iman coşkusunu, heyecanını, samimiyetini ifade eden şu cümle, Hazreti Ebubekir'i tanımak için, o tedirginliğin gerçek maksadını anlamak için çok önemli. Hazreti Ebubekir, Peygamberimiz üzülme, korkma, endişe etme dediğinde, ey Allah'ın Resulü, kendim için değil, senin için endişe ediyorum. Müşriklerin seni ele geçirmesini, sana zarar vermesini düşündüğümden endişeliyim demiş. Peygamber Efendimiz de orada başka bir açıdan meseleyi ele alarak, üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannediyorsun demişti. Yani biz iki kişiyiz, iki insanız. Bizim gücümüz, sınırlarımız belli. Kendimizi korumak, düşmanlara karşı savunma içinde bulunmak bizim için sınırlı. Ama bizim yanımızda, bizim desteğimiz olan Allah var. Bizim koruyucumuz, himaye edenimiz O. O da bizi insanların, kötü niyetli kimselerin, şerli insanların her türlü zararından koruyacaktır diyerek Hazreti Ebubekir'i teselli etmiştir. Bu hadis-i şerifte bir başka husus daha var. Türkçemize yar-ı gar mağara arkadaşı diye girmiş bir tabir bulunuyor. Bu tabir hayatın zorluklarında insanın kendi yanında hissedeceği en yakın, en samimi dostu, vefakar, fedakar arkadaşı manasında kullanılır. Burada yarı gar olan, mağara arkadaşı olan Hazreti Ebu Bekir'dir. Gerçekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerek Mekke döneminde, gerekse Medine döneminde Hazreti Ebu Bekir'in İslam uğruna katlandığı fedakarlıklara, samimiyetle gönülden cömertçe verdiği ikramlara, ihsanlara, infaka büyük bir şükran içinde bulunmuştur. Ve ben bana yardımda bulunan herkese hakkını verdim, Ebu Bekir hariç demiştir. Peygamber Efendimiz de bu samimiyetin, bu fedakarlığın, bu adanışın neticesi olarak vefatına yakın günlerde mescide bütün kapıların kapanmasını, sadece Hazreti Ebu Bekir'in kapısının açık kalmasını istemişti. Yine bu fedakarlığın bir vefası olarak ashab-ı kiram arasında sadece onu kendi hicret yoldaşı olarak seçmişti. İşte bu Hazreti Ebu Bekir daha sonra ashab-ı kiram arasından ittifakla ilk halife seçilmiş ve firasetiyle İslam ümmetinin kaderinde tayin edici çok önemli kararlar vermiştir. İrtidat hadiselerinde, dinden dönme hadiselerinde her şeye rağmen bu grupların üzerine giderek onları tekrar İslam'a kazanmış ve Kur'an-ı Kerim'in toplanması gibi çok mühim bir takım kararlar vermiştir. Gerçekten İslam tarihinde yeri doldurulmayacak çok büyük bir şahıstır. Bugün dünyada pek çok toplulukta, İslam aleminde adeta dinden kopuş, uzaklaşma bulunmaktadır. Ve Ebu'l-Hasan en-Nedvi'nin yazdığı gibi öyle bir irtidat ki Ebu Bekir'i yok. Öyle bir dinden uzaklaşma ki onun önünde duracak Hazreti Ebu Bekir firasetiyle, onun kararlılığıyla, onun gücüyle bu gidişe, bu bozukluğa dur diyecek bir başka insan gelmedi. Dolayısıyla bu dinden kayışın da önü anlamamış oluyor. Rabbimiz bize Hazreti Ebu Bekir gibi imanı sadakatle yaşayan ve sıddık unvanını alacak kadar bütün samimiyetiyle, bütün hücreleriyle imana kendini teslim etmiş müminler nasip etsin. Onun gibi İslam'a fedakarca malını, canını veren, Allah yolunda cihad eden, her şeyini bezleden, sarf eden hakiki müminler nasip etsin. Ve yine onun firasetiyle hadiselere bakan, insanların kaydığı yerde Allah'ın dini üzerinde sabit kadem duran istikamet ehli müminler nasip etsin. Böyle insanların sayısını çoğalsın. İslam'ın o izzetli, o şerefli günlerini bize tekrar yaşatsın inşallah. Bir kısa. Muhterem dinleyicilerim, bugünkü kısa bölümümüzde Allah dostlarından Ebu Abdullah Ruzibari Kuddise Sirruh'un bir davranışını, müritlerini halkın arasına sokarken insanların niyetlerini, fikirlerini nasıl temiz tuttuğunu gösteren bir kıssayı paylaşmak istiyorum. Ebu Abdullah Ruzibari müritleriyle birlikte mutasavvuf olmayan kimselerin bulunduğu umumi bir yemeğe davet edildiği zaman oraya gidileceğini müritlerine söylemez, onlara evinde bir şeyler yedirir, sonra da müritlerini alıp davet edildikleri yere götürürdü. Müritler o davet meclisinde daha önce bir şeyler yedikleri için naz ile az miktarda yemek yerlerdi. Böylece o insanların sufiler hakkında, mutasavvıflar hakkında günlerce aç kalan dervişler çok ve istekli yiyorlar diye suizanda bulunup vebal altına girmelerini engellerdi. Burada insanların dedikodularını önlemek, gıybetini önlemek, suizanını önlemek, böylece müminlerin kalplerini, gönüllerini, dillerini temiz tutma gayreti var. Hem o müritler hakkında yakışıksız sözler söylemesinler, o müritleri rencide etmesinler, hem de kendi aralarında mümin kardeşlerini çekiştirerek bir günaha girmesinler diye Şeyh Efendi Ebu Abdullah Ruzibari böyle bir tedbir almış. O halde bir insanın mümkün olduğu kadar gıybete, iftiraya sebep olacak ortamlardan, hareketlerden kaçınması gerekiyor. İnsanların diline düşecek, onların gönüllerine vesvese oluşturacak, kafalarını, gönüllerini bulandıracak ortamlardan uzak durmak, kendini, ahlakını düşünen bütün müminlerin bir vecibesi. Ama önde olan insanlar, insanların rehberliğini yapan, öncülüğünü yapan, ahlaki olarak onlara örnek olan insanlar bu hususta çok daha dikkatli olmalıdırlar. Kendi başına, kendi mizacında, insanların bulunduğu yerde insan farklı olabilir ama insanların önüne geçtiğinde o laubaliliğin, o laçkalığın, o dinden uzak davranışların tekrarlanmaması gerekir. Çünkü din kisvesiyle, tasavvuf kisvesiyle insanların önüne geçen herkesin bütün davranışları adeta kameraya kaydedilir gibi göz önündedir ve insanlar onların her sözünü, her davranışını taklit ederler farkında olmadan. Bu vesileyle normal bir insan olarak ailesi içinde yaptığı şeyi toplum içinde yanlış olarak tekrar eden bir insan o yanlışı meşrulaştırmış, çoğaltmış, hatta o yanlışta örnek olmuş olur. Sonuçta hepimiz insanız. Hepimizin zaafları var, hataları, günahları var. Ama bu hataları nasıl olsa Allah biliyor. İnsanlar da bilse ne olur diyerek insanların önünde yapmak, o günahın yaygınlaşmasına, insanların zihninde suizan oluşmasına sebep olur. Günahın katlanarak büyümesine sebep olur. Bu da büyük bir vebal teşkil eder. Elbette asıl olan insanın insanlar içinde göstermiş olduğu güzel davranışların tek başına kaldığında veya farklı ortamlardayken de aynı istikamette devam etmesi. Yani insanların önünde farklı, içeride farklı, dışarıda farklı olmaması. Fakat bunu yapmak mümkün değilse, insan bu halini, yani gizli hallerini insan içinde olduğu halini gizli halinde devam ettiremiyorsa, eğer olduğu gibi görünüp göründüğü gibi olamıyorsa, en azından insanların arasında kötü bir örnek teşkil etmemelidir. İşte tasavvuf, içi dışı bir olmayı, Allah'ın her an kendisini görüp gözettiğinin farkında olmayı öğreten bir disiplindir, bir terbiyedir, eğitimdir. Ama burada o eğitim esnasında istenilen merhaleye ulaşılana kadar insanın çevresinde dikkat etmesi gereken prensipler var. Burada da bu Şeyh Efendi dervişlerini daha kendi istekleriyle az yiyecek duruma gelmeden halkın nazarında onların küçümsenmesini, onların nazarında suizanına sebep olmayı engellemek istiyor. Mühim olan derviş olan kimsenin az yemeyi bir alışkanlık haline getirmesi, fakat bu eğitim tamamlanana kadar da en azından çeşitli zaaflarının bu şekilde gizlenmesi. Böylece bu gizlilikle insanların çeşitli günahlara düşmesinin engellenmesi. Rabbimiz bize böyle ince düşünceli rehberler nasip etsin. Dinini dünya karşılığında satan, insanların nazarında, insanların huzurunda bütün kirlerini, pisliklerini onlara gösteren, bundan utanmayan, arlanmayan insanlar olmaktan hepimizi muhafaza eylesin. İçimizi dışımızdan daha temiz eylesin. Bizi huzuruna içi ve dışı tertemiz müminler olarak kabul buyursun inşallah.